Medineli dedikoducular, eğer gerçekten Allah Resulü olsaydı, kızı ve arkadaşları hastalanmaz, bazı arkadaşlarını yitirmez ve yaşadığı şehri veba salgını sarmazdı diyorlardı. Kendi aralarında sürekli fısıldaşıyorlardı. O Kureyş'in dediği gibi sadece bir büyücü ama büyüsü tutmuyor. Medine'deki azgınların taraftarlarına söyleyip onları kendisinden soğutmak istedikleri bu sözler Allah Resulü'nün de kulağına gidiyordu. Bazı Müslümanların kuşkulanmaya başladıklarını hissediyordu. Eğer gerçekten dediği gibi Allah'ın elçisi ise kızı Rukiye'yi hastalığın pençesinden kurtarabilmeliydi. Vebadan ölen birçok arkadaşını neden kurtaramamıştı? Bazı samimi Müslümanlar bu tür sözleri söyledikleri ve kınadıkları için onu teselli etmeye çalıştılar. Onu sürekli övüyorlardı. Düşünce dolu kafasını ağır ağır kaldırarak onlara şöyle dedi: "Beni sakın övmeyin." Azgınların ve dedikoducuların söylediklerine çok kızan bir Müslüman öne atılarak şöyle dedi: "Seni niçin övmeyelim ki? Sen hepimizin efendisisin." Ama o bu adamı azarladı ve ona kızgınlığını açıkça belli etti. Allah Resulü bundan sonra da kendisini övmemelerini, aksi takdirde her şeyi bozabileceklerini söylemeye devam etti. Müslümanların Allah Resulü ile ilişkileri bu tür övgü gösterisinden uzak olmalıydı. Onu kendilerinin üstünde bir makama yerleştirmemeliydiler. Onu kesinlikle kutsamamaları gerekiyordu. O da kendileri gibi bir insandı. Günlük hayatında hata da edebilir, isabetli de davranabilirdi. Ona karşı açık olmalıydılar. İşleri aralarında danışmayla yürütülmeliydi. Eğer onun karşısında övgü ve senadan başka bir şey söyleyip susarlarsa, İslam daveti, geleneksel dinsel törenlerin ve övgü namelerinin arasında boğulup gidebilirdi. Evet, o da bir insandı. Tıpkı onlar gibi. Kendi nefsine dahi zarar verme veya yarar sağlama gücü yoktu. Kendisini veya başkasını Allah'ın izin vermediği sürece ne iyileştirebilir ne de ölümden kurtarabilirdi. Onlar gibi güler, ağlar, yorulur, dinçleşirdi. Tamamen onlar gibi uyur, uyanır, kızar ve memnun olurdu. Acıkır, susar, yemek yer ve sokaklarda dolaşırdı. Gaybi bilmezdi ama onun yüreğinde yankılanan aydınlık sözler, karanlıkları yararak insanları hakka, adalete, sağlık, esenlik ve iyiliğe götüren yolların aydınlatıcısı olurdu. Bunların ışığında yürüyen insanlar da çilelerinden bu şekilde kurtulabilirlerdi. İnsan gerçekten de zayıf bir varlıktı. Bizzat kendisi de hasta olmuş ve yüzüne kan birikmişti. Bu tür hastaları hacamat yaparak tedavi eden bir adam gelerek, Allah Resulü'nün kan biriken yerini deşerek, pis kanın akmasını sağlamış ve akan kanı emmeye çalışmıştı. Allah'ın Resulü, adamın yaptığından tiksinerek onu azarlamış ve çevresindekilere şöyle buyurmuştur: "Kanın her türlüsü haramdır. Kanın her türlüsü haramdır." Allah Resulü, hastalığından kurtulup sağlığına kavuştuktan sonra şehirde esen garip bir havayla karşılaşmıştı. Düşmanı Yahudilerle onların müttefikleri olan Abdullah ve taraftarları, Resul hakkında kuşku yaratmaya çalışmakta, arkadaşları ise onu abartarak kimi zaman taptıkları bir ilah seviyesine çıkartmaktaydılar. Allah Resulü onlara sürekli şunu vurgulamıştır ki, ona vahiy kendisini kutsamak için değil, insanlar arasında eşitlik, kardeşlik ve adaleti yaymak için gelmektedir. O, kalpleri ruhbanların ve putların hegemonyasından, insanların emeğini istismardan, kölelerin boyunlarını köle tüccarlarının elinden kurtarmak için gelmiştir. O, vicdanları rezillikten, aşağılanma ve korkudan kurtararak, İnsanın yeryüzündeki egemenliğinin onurunu kazanacak şekilde enerjisini sergilemesini sağlamak için gelmiştir. O, inananlardan emredilen ibadetleri yapmalarını istemektedir. Ama aynı zamanda akıllarını aydınlatıp düşüncelerini zenginleştirmelerini de istemekte, kitap ve hikmeti öğrenmelerini tavsiye etmektedir. İlmi, kendi dinlerine inanmayanların ülkesinde, örneğin Çin'de bile olsa öğrenmeye çalışmalıydılar. İnsana, neyin kendisi için tehlikeli olduğunu hissettirecek yegane yol gösterici olansa ilimdi. Bir kimsenin diğeri üzerindeki tek üstünlüğünün kalbi dolduran ilim olduğunu öğreten de yine ilimdi. Zenginlerdeki asılsız şımarıklığı yıkarak insan nefsine gerçek izzetini tattıran da ilimdi. İlim, insanı güçlü bir kale gibi azgın güçlerin karşısında heybetli kılıyordu. Allah Resulü işte bu gerçeklerden dolayı sürekli şöyle buyururdu. İlmin fazileti, ibadetin faziletinden daha üstündür. Bazı arkadaşları ibadetlerinde aşırılığa kaçmaktaydılar. Bunlar geceyi namaz kılarak, gündüzü oruç tutarak geçirir, hatta kadınlarıyla ilişkiye girmezlerdi. Ama bütün bunlar onun getirdiği şeyler değildi. O, böyle arkadaşlarını ikna etmek için kendisinin de yediğini, içtiğini, hayatını yaşadığını, hanımlarıyla ve çocuklarıyla birlikte olduğunu ve güzel şeyler tattığını söylemiştir. Onun tebliğ ettiği din, aynı zamanda diğerleriyle ilişkiye girilen bir ilişki tarzıydı. Bir defasında kendisine falanca kişinin derin bir imana sahip olduğu, çünkü çok namaz kılıp bol sadaka dağıttığı ve uzun günler oruç tuttuğu ama tek kusurunun komşularına iyi davranmamak olduğu söylenmişti. Bunun üzerine Allah Resulü'nün yüz hatları gerildi ve şöyle dedi. O ateştedir. Bir gün hanımı Ayşe'nin odasına girdiğinde orada sahabe hanımlarını görmüştü. İçlerinden bir tanesi güzel olmasına rağmen dökük bir elbiseyle itici bir hava içerisindeydi. Öyle ki güzelliği onun da bu dağınıklığı altında kaybolup gidiyordu. Onlar gittikten sonra Ayşe'ye sordu. Bu kanın da kimdir? Ayşe şu cevabı verdi. O sahabeden birinin hanımı. Kocası gece namaz kılan, gündüz oruç tutan bir insandır. Kocaları ibadetle uğraştığı için ilgi görmeyen hanımlar ne yapacaklardı? O hiçbir zaman böyle bir şey emretmemişti. Ertesi gün o adamı yanına çağırdı. Adam geldiğinde kendisine şöyle buyurdu. Duydum ki gündüz oruç tutar, gecede namaz kılarmışsın. Böyle yapma. Çünkü bedeninin, gözlerinin ve eşinin senin üzerinde belli hakları var. Adamcağız, Allah Resulü'nün bu öğüdüne uyacağını söyleyerek oradan ayrıldı. Ertesi gün aynı hanım, Hazreti Ayşe'nin meclisini neşeye boğuyor, üzerinden güzel kokular yayılıyordu. Yanakları kızarmış, yüzüne hayat gelmişti. Ayşe ne olduğunu sorunca, kadın mütebessim gözlerle şu cevabı verdi. İnsanların her zaman yaptığını biz de yapar olduk. Allah Resulü işte bu şekilde bir yandan azgın düşmanlarının hızını keserken, bir yandan da Müslümanların aşırılığa kaçmalarını engellemeye çalışıyordu. Medine hayatı, Allah Resulü'nü daha önce karşılaşmadığı zorluklarla imtihan etmekteydi. Kendileriyle övünüp gururlandığı bazı yakın dostları, hiç de hoşuna gitmeyen davranışlar içine girmişlerdi. Hamza, Ömer ve diğerleri. Oysa İslam daveti, Hamza ve Ömer gibi kişiliklerle güçlenmişti. Bu yiğitlerin İslam'a girmeleriyle Kureyş yerinden sallanmıştı. Ama Allah Resulü'nün hiç de hoşlarına gitmeyecek şekilde onlarla uğraşacakları günler de gelmişti. İşte Abdülmuttalip oğlu Hamza, Ebu Cehil ve komutasındaki Kureyş silahşörleriyle karşılaştığı seferden döndükten sonra içki ve kadınlarla dolu eski hayatına geri dönmüştü. Allah Resulü'nün amcası olan bu büyük savaşçı şimdi 55 yaşındaydı. Uzun zamandan beri gece hayatının pisliklerinden uzak yaşamaktaydı. Ama Kızıldeniz sahillerinde ölümün o garip kokusuyla karşılaştıktan sonra hayatın lezzetlerini şaşırtıcı bir susuzluğun etkisiyle içine çekmeye başlamıştı. Hiçbir şey susuzluğunu gideremiyordu. Öyle ki bütün geceyi Yahudi kızlarıyla şarap içerek geçirmeye çalışıyordu. Kızlar dans ederek, şarkı söyleyerek, onu eğlendirerek onu susuzluğunu gidermek istiyorlardı. Ertesi gün mescide gittiğinde oradaki Müslümanlara kızların güzelliklerini anlatıyordu. Herkes onun bu Yahudi kızlarıyla birlikte olduğunu fark etmişti. O ise gülüyor, şakalaşıyordu. Mescide girerken ağzı hala şarap kokuyordu. Yahudi kızlarının kokuları yüzüne ve elbiselerine sinmişti. Her haliyle o günahkar gecenin izlerini taşıyordu. Allah'ın Resulü onun bu halini görünce bir hayli sıkıldı. Bu rahatsızlığını da ona hissettirdi. Ama Hamza, sarhoş geçirdiği gecenin etkisiyle ona ve çevresindeki diğer Müslümanlara alaycı bir ifadeyle baktı ve şöyle dedi: "Sizler atalarımın kölelerinden başka bir şey değilsiniz." Böyle konuştuktan sonra Yahudilerin Müslüman erkekler için hazırladıkları ve şarkıcı kızların dans edip şarkı söyleyerek Müslüman erkekleri yoldan çıkarmaya çalıştıkları o eğlence evlerinden birinde gecelemek üzere mescitten ayrıldı. Demek ki şarap insanları bu hale sokabiliyordu. Demek ki Yahudilerin en büyük tuzaklarından biri de buydu. Hamza'yı bu hale sokan şarap diğerlerini ne yapmazdı ki? Allah Resulü Müslümanları şaraptan sakındırmaya başladı. Bu içeceğin faydaları olsa bile zararları daha da fazlaydı. Hamza'nın bu davranışları onu öylesine zor durumlara düşürüyordu ki, Hamza'nın aklı çok geçmeden başına geldi ve Müslümanların huzurunda pişman olduğunu ilan etti. Bir daha şaraba ve hanımları dışındaki kadınlara yaklaşmayacağına dair yemin etti. Pişmanlığından ağlaya ağlaya bitkin düşmüş ve hatasını gözyaşlarıyla silmişti. Allah Resulü de bunun üzerine ona eski günlerdeki gibi güzel davranmaya başladı. Allah'ın Resulü, Hamza'nın yol açtığı sorundan tamamen kurtulmamıştı ki, bir gün Ebu Bekir gelerek Ömer'den şikayetçi oldu. Bir konuda ihtilafa düşmüşlerdi. Ömer de Ebu Bekir'e sert davranmıştı. Ebu Bekir, kendisinin Ömer'e saldırdığını düşünerek ondan özür dilemek istemiş ama Ömer bunu da kabul etmemişti. Birbirlerine bu kadar yakın olan insanlar nasıl bu hale düşebiliyorlardı? Ebu Bekir'in bu durumu anlatmasından bir süre sonra Ömer, Allah Resulü'nün meclisine geldi. Allah'ın Resulü, çevresindekilere şöyle diyordu: "Sizin beni yalanladığınız günlerde Ebu Bekir beni doğruladı. Malını ve canını tehlikeye atarak bana yardım etti. Arkadaşımı bana bırakır mısınız?" Allah Resulü'nün bu sözlerinden sonra Ömer ve Ebu Bekir'in arası düzeldi. Medine'de tarıma uygun hale getirilen tarlaların sınırları konusunda muhacirler de her gün birbirleriyle tartışmaya başlamışlardı. Allah Resulü ise onlardan birbirlerine düşman olmamalarını, ayrılığa düşmemelerini ve dünya nimetlerinin onları aldatmasına izin vermemelerini istiyordu. Mallar, insanlar için bir imtihandan başka bir şey değildi. Müslümanlar arasında bunlar yaşanırken Medineli Yahudiler de Müslümanları tezgaha düşürmek için ellerinden geleni yapıyorlardı. Yahudi tacirlerin açtığı soğuk savaş bütün şiddetiyle devam ederken bir de mali savaş başlamıştı. Yahudi zenginleri, ticareti iyi bilen zengin muhacirlerin kendileriyle rekabet etmelerine bir türlü katlanamıyorlardı. Ticarette Kureyşlilerden daha beceriklisi olamazdı. Artık muhacir tacirler arasında Yahudilerden daha da zenginleri çıkmaya başlamıştı. Örneğin Avf oğlu Abdurrahman bunlardan biriydi. Yahudiler bu zenginleri zora düşürmek ve servetlerini talan etmek için komplolar hazırladılar. Kaynuka pazarında asılsız ticari partiler yapmaya, türlü macera ve usulsüzlüklere girişerek pazarın çökeceği gibi kokular yaymaya başladılar. Böylece muhacir ve ensarın tacirleri büyük mali kayıplarla karşı karşıya kalıyorlardı. Medine'de Kaynuka pazarından başka pazar yoktu. Allah Resulü, Müslüman tacirlerden Yahudi maceracıların ve Abdullah taraftarlarının sızamayacakları yeni bir pazar oluşturmalarını emretti. Böylece Yahudilerin silahları geri tepecek ve onlar kayba uğramaya başlayacaklardı. Müslüman tacirler yeni bir pazar kurdular. Yeni pazar kısa bir süre sonra canlanmaya, ticari partilerin sayısı artmaya başladı. Yabancı tacirler de bu pazarı Kaynuka pazarına tercih ediyorlardı. Çünkü bu pazarın işleyiş kuralları öbüründen çok daha adil, alan ve satan için sunulan teminatlar daha da kalıcıydı. Bu pazarın işleyişini belirleyen kurallar Allah Resulü'nün getirdiği dinin esaslarına uygundu. Faiz, zorlama, zarar verme, zarar görme olmayan ve güzel mallar üzerine pazarlıklar kuruluyordu. Satan kişi sattığı malın kusursuz olduğunu garanti ediyordu. Bu pazarda karşılıklı haklara saygı gösterme ve adalet prensipleri egemendi. Zor durumda olanlara kolaylıklar sağlanıyordu. Allah Resulü şöyle buyurmuştu: Kim dünyada zor durumda olan birine kolaylık sağlarsa, ona da dünya ve ahirette Allah kolaylık sağlar. Kul, kardeşine yardım ettiği sürece, Allah da kulunun yardımcısı olur. Aziz Peygamber, zor durumdaki borçlunun vereceği paranın bir kısmının alacaklı tarafından affedilebileceğini belirtmiş ve Allah, kendi gölgesi dışında hiçbir gölgenin olmadığı kıyamet günü, böylelerini arşının gölgesinde gölgelendirir demişti. Yine onlara şöyle diyordu: Kim zor durumdaki bir kardeşini rahatlatırsa, onun duası kabul edilir ve sıkıntıları giderilir. Bu pazarda dolaşan davetçiler de gelen insanları yeni dine çağırıyorlardı. Yabancı tacirler, ticari ilişkilere hakim olan bu dinin kurallarının, o güne kadar gördüklerinden çok daha adil ve uyulmaya daha layık olduğunu bizzat kendileri gözlemliyorlardı. İnsanları bu tür kurullara teşvik eden bir inanç, elbette kalplerin kendisine bağlanması için daha da uygundu. Nitekim yabancı tacirlerden birçoğu, Medine pazarı sayesinde İslam'a girdiler. Yahudi tacirler, alışveriş konusunda bu tür prensipler içeren bir akidenin, bütün Arap kabileleri ve şehirlerinde yayılarak halkı kendisine çekeceğini ve kendi düzenlerinin bozulacağını görüyorlardı. Bu inanç çıkarlarını ciddi bir şekilde tehdit etmeye başlamıştı. Bu noktada Yahudi tüccarların çıkarlarıyla Mekkeli tacirlerin çıkarları çakışıyordu. Bu çerçevede Arap kabilelerini yeni pazardan ve Allah Resulü'nden uzaklaştırmak için yeni yollar aramaya başladılar. Bu amaçla kabilelerin şairlerini ondan uzak tutmaya çalıştılar. Çünkü Medine pazarı şairleri de çekmeye başlamıştı. Müslüman tacirler şairler sayesinde Mekke pazarıyla rekabete girişmek istiyorlardı. Bunun için pazar yerinde şairlerin çıkıp şiir okuyabilecekleri yeni kürsüler inşa ettiler. Şair, kabilenin acılarını ve övünçlerini ifade eden bir insandı. O, kulakları büyüleyen güzel sözlerle kabilesini diğer kabileler karşısında yüceltir, onun söylediği şiirler beyinlere işlenerek kuşaklar boyunca dilden dile aktarılırdı. Bütün Araplar tarafından tanınan ve saygı duyulan dev şairlerden biri Medine pazarına gelse ve Allah Resulü'nün tebliğ ettiği dine ikna olsa veya Müslüman tacirler ona büyük paralar verseler, Allah Resulü'nü ve İslam'ı öven şiirler söyler, böylece yeni dinin bütün Arap Yarımadası'nda yayılmasını sağlardı. Onun büyülü ve akıcı beyitleri, Arapların gönüllerini İslam'a ısındırıyordu. Allah Resulü de bu durumun bilincindeydi. Nitekim, şair, Sabit oğlu Hassan'ı himaye etmekteydi. O, akıcı ve şiirsel sözün kalpler üzerindeki etkisini biliyor ve Hassan'a, başka şairlerin katılmasını gönülden istiyordu. Ama Yahudi ve Mekkeli tacirler Allah Resulüne açtıkları savaşta şairlerin ne derece önemli olduğunu biliyorlardı. Bu yüzden şairlerin ona ulaşmasını engelleme konusunda anlaşmaya varmışlardı. Yahudi tacirler bütün bu yaptıklarıyla Allah Resulü'nü kızdırmaktan da korkuyorlardı. Çünkü onunla aynı şehirde oturuyorlardı ve aralarında yazılı bir anlaşma vardı. Bu anlaşmaya göre onlar onu, o onları koruyacak, şehre saldırı olması durumunda birbirlerini savunacaklardı. Allah Resulü Yahudilerin yaptıklarını görüyor ama sabrediyordu. Fakat şairler konusundaki tavırlarına karşı sabretmesi artık mümkün değildi. Çünkü o, kültüre ve kültürlü kimselere değer veren, şairlerin önemini gayet iyi bilen bir insandı. Şairlerin desteğini almak ve yeni dinin tanınmasında onlardan yararlanmak istiyordu. Örneğin, şair Hassan'a en yakın arkadaşlarından bile daha fazla ilgi gösteriyordu. O, Hassan'ın zayıflarını biliyor ve ona sürekli şunu vurguluyordu. Senin yapacağın tek şey, şiir söylemektir. Şiire yüklenen misyon, şairi diğerlerinin yapmaları istenen birçok işten de muaf kılıyordu. Hatta bir defasında, Müslümanlardan biri, Allah Resulü'nün yanına gelerek, şarap içtiği için Hassan'ı lanetlemişti. Allah Resulü ona şöyle buyurdu. Ona lanet okuma, çünkü o, Allah'ı ve Resulü'nü seviyor. Allah Resulü'nün arkadaşları da şairlere özel bir saygı gösteriyorlardı. Çünkü onlar, şairin yeni dini ifade etme konusunda yüksek bir konuma sahip olduğunu biliyorlardı. Şair, diğer kabileler ve halklar karşısında onların kıvanç kaynağıydı. Sabit oğlu Hasan gibi başka şairlerle de gururlanmak istiyorlardı. Keşke Salt oğlu Ümeyye'yi de kendi aralarına katabilselerdi. Ama o Taif'teydi. Sakif oğulları da Allah Resulü'nü kovduklarından beri ona karşı düşmanlık besliyorlardı. Müslümanlara karşı Kureyş'le ittifak etmişlerdi. Ya da keşke Züheyr oğlu Malik de onlara katılsaydı. Ve tabii ki Aşa. Şiirleri, zil sesleri gibi bütün yarımadayı dolaşan bu adam, eğer o Müslümanlara katılırsa, dağlar ve vadiler İslami tebliğlerle çınlardı. Müslümanlar şairlerin kendilerine gelmelerini beklemekteydiler. Ama şairler onlara gelmedi. Aksine onlar şairlere gittiler. Fakat Kureyş, şairlerin Medine'ye gitmelerine izin vermiyor, şairleri paraya boğuyorlardı. Şairler arasında parayla satın alınamayanlar da vardı. Bunlar sadece hakikatin peşinde koşan kimselerdi. Ne para ne de tehditler bunları yollarından alıkoyamazdı. Bunlar kaygı ve özlemleriyle birlikte gerçeğe ulaşacakları noktaya doğru yürürlerdi. Salt oğlu Ümeyye de kaygıları olan bir şairdi. Ama Allah Resulü'nün ayağına gitmeyi gururuna yediremiyordu. Çünkü o dev şair, bu işe Muhammed'den daha layıktı. Züheyr oğlu Malik ise, Allah Resulü'nün tebliğ ettiği dini daha baştan reddetmişti. Müslümanlar, onu kendi saflarına çekeceğine, o Müslümanlara ve İslam'a saldırmaya başladı. Şiirlerinde sürekli Müslümanları aşağılıyor, hicvediyordu. Çünkü Yahudi zenginleri ve Mekke tacirlerinin elçileri, ona adeta altın yağdırıyorlardı. Ama Aşa, yeni dinin kaygılarını bir nebzede olsa hafifleteceğini düşünüyordu. O sürekli meçhulü arayan bir adamdı. Kendisini kızdıran olumsuzlukları giderecek bir çözümün arayışındaydı. Aşa, hayatla şakalaşan tam bir gezgindi. Halk onun şiiriyle coşardı. Kendisini karşılamak ve ağırlamak için birbirleriyle yarışan eşraftan yüklü hediyeler ve paralar alırdı. Bir diyardan diğerine, bir güzelden başka güzele ve yıllanmış değerli şarapları yudumlayarak huzur ve gönül rahatlığının peşinde koşuyordu. Tam bir şarap ve kadın bağımlısı adamdı. Dur durak bilmeyen bu gezilerinde Allah Resulü ve Medine pazarı hakkında söylenenleri o da duymuştu. Bir maceraya girip arkadaşlarının öve öve bitiremedikleri Muhammed'e gitmeye karar verdi. Nitekim uzun bir kaside yazarak Muhammed'le karşılaşıncaya kadar devesine acımayacağına dair yemin etmişti. Kureyş bu durumu haber alır almaz hemen elçilerini göndererek onu vazgeçirmeye çalışmışlardı. Hatta devesinin yularına yapışmışlar, o da onları azarlamıştı. Kendisini bırakmalarını, çünkü Yesriplilerle randevusu olduğunu söylüyordu. Onu parayla kandırmaya çalıştılar. Ama para işe yaramadı ve o diretmekte sabretti. Sonunda onu vazgeçirmek için hileye başvurdular. İçlerinden biri yumuşak bir dille konuşmaya başladı. Ey Ebu Basir! Muhammed zinaya haram demektedir. Yeni dine girmen durumunda mahrumiyete düşeceğini unutma. Aşağı geçmişte bir dilberden diğerine gittiği günlerdeki hayatını bir süre düşündü. Zevk kadehini dibine kadar yudumladığını, artık kendi hanımlarına bağlı kalabileceğini görüyordu. Ve şöyle dedi, zaten o işler artık bana göre değil. İçlerinden biri hemen atılarak devam etti. Ama dedi, o şarabı da yasaklıyor ey Ebu Basir. Aşağı bunu duyunca donup kaldı. Devesinin yularını geri doğru çekerek şöyle dedi. Şaraba gelince, bu nefsin hala tadacağı bir miktar şarap olsa gerek. Şimdi geri dönüyorum. Bu yıl şaraba doyayım, ondan sonra gider Müslüman olurum. Ama aşağı, Allah Resulüne artık hiç gelemedi. Şaraptan ebediyen mahrum kalacağına dair delice bir duyguyla bol bol şarap içti ve sonunda hastalanarak öldü. Allah Resulü ve arkadaşları bu olayı öğrenince çok üzüldüler. Çünkü şarap henüz kesin bir şekilde haram kılınmamıştı. Allah Resulü Müslümanları şaraptan uzak tutmaya ve bu konuda onları teşvik etmeye devam ediyordu. Şarabın yararından daha fazla zararı olduğunu onlara anlatmaya çalışıyordu. Müslümanlar Aşa gibi bir dehayı kaybettikleri için çok üzüldüler. Kureyş'in onlara uyguladığı yeni bir kuşatmada buydu. Büyük şairlerin Medine'ye gitmelerini engellemek. Kureyşliler, büyük şairleri Müslümanları teşhir etmeye teşvik ediyorlardı. Soğuk Savaş'ın bu tehlikeli boyutu karşılıksız kalmamalıydı. Kureyş, Müslümanların daha bir güç haline geldiklerini ve insanları onlara karşı kışkırtamayacağını görmeli, hesaplarını daha dikkatli yapmalıydı. Kureyş böyle oyunlar oynarken, iç cephedeki Yahudiler ve İbn-i Ubey taraftarları da boş durmuyor, onlar da yeni oyunlar tezgahlıyorlardı. Züheyr oğlu Malik'in Müslümanları hicveden ve aşağılayan şiirleri, bu kesimlerin dillerinden bir türlü düşmüyordu. Yine Yahudi bir şair kadının söylediği ahlak dışı şiir de, özellikle Yahudi semtlerinde sürekli okunuyordu. Allah'ın Resulü, kendi şairi Hassan'ı bu tür şiirlere karşı cevabi şiirler söylemeye teşvik ediyordu. Nitekim o da bu şiirlere cevap veriyor ve onların kullandığı dili kullandığı için hayli ağır ifadeler sıralıyordu. Bazı Müslümanlar bile bu tür ifadelerden rahatsızlıklarını dile getirmişlerse de Allah Resulü onun işine karışmamalarını söylemişti. Varsın Hassan, onlara kendi silahlarıyla karşılık versindi. Bütün bunlara rağmen muhacirler, tam anlamıyla Allah Resulü'nün istediği gibi hareket etmemekteydiler. Gerçi Hamza olayından sonra hiç kimse aşırı şarap içmemeye başlamıştı. Ömer'le Ebu Bekir'in barışmasından sonra eskisi gibi didişmeler de kalmamıştı. Ama tamahkarlık tam anlamıyla atılamamıştı. Bazı muhacirler, kardeşlerinin topraklarına taşmaya başlamışlardı. Topraktan kazandıkları birkaç kuruş, birçoğunun kafasını zenginlik düşleriyle dolduruyordu. Bazıları, Mekke'de geçirdikleri çileli ve acılı günlerden sonra ulaştıkları rahatı bir türlü hazmedemiyorlardı. Bazıları ise bu yeni nimeti güçlerini artırmak için bir fırsat olarak görüyorlardı. Allah Resulü Medine yönetimini yavaş yavaş düzenlemeye ve görevleri paylaştırmaya başlamıştı. Makam olgusunun ortaya çıkmasıyla birlikte bazıları Allah Resulünden iltimas umarak hak etmedikleri yerlere gelme çabası içerisine girmeye başladılar. Bazıları ise Mekke'de yaşadıkları acı ve çileler için tazminat istiyordu. Birçoğu göreve getirilen arkadaşlarını çekemiyorlardı. Yol gerçekten uzun, çetin ve sıkıntılıydı. Allah Resulü bütün Müslümanlara kalplerinde sevgiden başka hiçbir şeye yer vermemelerini öğütlüyordu. Bir insanın kalbinde iman ve haset bir araya gelemezdi. O, Müslümanlara en hayırlılarının inandığı uğruna kendisini feda edenler olduğunu vurgulayarak, dünya nimetlerine gösterilen tamahkarlığın kalplerini bozacağını söylüyor, hasedin tıpkı ateşin odunları yediği gibi iyilikleri yutacağını ifade ediyordu. O, insanları birbirlerine yardımcı olmalarını emrediyor, işlerinde en üstününün mal ve makam bakımından olanlar değil, Allah'tan daha çok sakınan ve daha çok bağışlayan kişiler olduğunu söylüyordu. Kalplerini güzelliklerle doldurmalarını teşvik ediyor, mal ve şan peşinde koşmaktan onları sakındırıyordu. Yeni dinin Müslümanların kalbindeki yankıları gerçekten güçlüydü. Ama günlerden bir gün bu olay onu şaşkına çevirdi. Muhacirlerden biri bir Müslüman kardeşinin zırhlarına göz koyarak onları çalmıştı. Evet, bir hırsızlık ha, bütün öğütlere ve uyarılara rağmen bir de hırsızlık. Allah Resulü hırsızlığı kesinleşen kişinin elinin kesilmesini emretti. İslam dini hırsızlık için bu cezayı koymuştu. İçlerinde kardeşlerine karşı kin besleyen kimseler birbirlerini suçlamaya başlamışlardı. Tam bir çekişme havası yaşanıyordu. Yahudiler bu havayı daha da kızıştırıyor, kalpleri nefret ve düşmanlık duygularıyla dolduruyorlardı. Müslümanları birbirlerine düşürerek Allah Resulü'nü güç bir duruma sokmak istiyorlardı. Allah'ın Resulü, yalancı şahitlik edenin de bundan dolayı cezalandırılacağını açıkladı. Kim haksız yere birini suçlarsa, bu suçlamasından dolayı cezalandırılacaktı. Kim kesin delili olmadan bir insanı teşhir ederse, bu yaptığından dolayı belli bir cezaya çarptırılacaktı. Başkası hakkında herhangi bir iddiada bulunan kimse, bu iddiasını kanıtlamak, hakkında iddiada bulunan kimse de bunu yalanlamamak zorundaydı. Eğer kanıta rağmen yalanlarsa, bu yalanından dolayı cezalandırılacaktı. Allah'ın Resulü bu hırsızlık olayıyla özel olarak ilgilendi. Zırhları kimin çaldığı meselesini bizzat kendisi araştırmaya başladı. Bu çabaları esnasında kendisini hayli kızdıran bir kısır döngüye dönüştü. Bu adam öbür Müslümanı suçluyor, ama söylediğini destekleyecek delil getiremiyordu. Allah Resulü de suçlanan kişiyle görüşüyor, bunun üzerine zanlının yakınları, bunun kendileri için bir aşağılama olduğunu söyleyerek, Allah Resulü'nün onu sorgulamasına tepkilerini dile getiriyorlardı. Medine'nin yerlilerinin düşmanlıkla dolu kalpleri bu çirkin duygudan arınarak sevgiyle dolmuştu. Ama kendisiyle birlikte Mekke'den gelen muhacirlerin kalpleri gün geçtikçe daha çok düşmanlıkla doluyordu. Muhacirler arasında gösterdiği fedakarlıkları öne sürerek kendisini teşhir edenlerden kısas talebinde bulunanlar çıkıyordu. Gerçeği kimse bilmiyordu. Gerçek hırsız bir türlü ortaya çıkıp suçunu itiraf etmeye yanaşmıyordu. Allah Resulü gerçek hırsızın bulunarak cezalandırılması konusunda ise kararlıydı. Çünkü ancak bu şekilde gerçek öğrenilecek ve zanlıların zimmetleri temize çıkacaktı. Ayrıca bundan sonra bir daha hırsızlık olayı da olmayacaktı. Bütün bu kargaşa devam ederken herkesi şaşkına çeviren yeni bir gelişme daha oldu. Gerçek hırsız Medine'den kaçarak Mekke'ye gitmişti. Medine'ye hicret etmeden önce dost hayatı yaşadığı bir kadının evine sığınmıştı. Çünkü kendi evine ve mallarına Kureyşliler tarafından el konulmuştu. İşte bu olay Hasan'ın şairliğini harekete geçirmiş ve hırsızla ortalığı kargaşaya boğanları hicvettiği yeni bir kaside yazmıştı. Hasan şiirinde hırsızın Mekke'ye kaçışını ve şöhreti malum kadının evine sığınışını işliyordu. Şiir kısa zamanda yaygınlaştı ve Mekkeli kölelerden bazıları da onu ezberleyerek o kadına okudular. Şiiri duyan kadın hemen eve giderek hırsız dostunu azarladı ve şöyle dedi. Demek sen beni Hasan'ın şiirleriyle ödüllendiriyorsun öyle mi? Sonra adamı tutup evinden attı. Bütün bunlarla birlikte Allah Resulü şehrin savunmasını da düşünmeliydi. Bu kargaşalar yaşanırken tüm gücüyle Kureyş'le karşılaşmaya hazırlanması gerekiyordu. Kureyş'e Müslümanların heybetini göstermeliydi. Böyle yapmalıydı ki Kureyş İslam olmak isteyenlere engel olamasın, şairlerin yollarına çıkmasın, onları kışkırtarak Müslümanlara hicvetmesin. Medine'deki bazı çevrelerle birleşerek Müslümanlar aleyhinde yeni oyunlar tezgahlamasın. Öncü birlikler göndermeye devam etmeliydi. Kureyş'in durumu öğrenilmeli, çöl güvenliği sağlanarak Kureyş'in ani bir saldırıya karşı eli kolu bağlı kalmamalıydı. Bütün bu kaygılar arasında yavaş yavaş yumuşamaya başlayan gönülleri eşsiz direnişlere hazırlamalıydı. O bunları düşünürken Yahudi zenginleri ve İbni Ubey taraftarları yeni komplolar kurmak için arayış içerisindeydiler. Müslümanlar arasına kin ve nefret tohumları ekmeye çalışıyorlardı. Muhacirlerden bazıları daha fazla kazanmaktan başka bir şey düşünmez hale gelmişti. Bazıları ise makamlarından dolayı diğer kardeşlerini çekemiyorlardı. Davetin ilk günlerinde kahramanca mücadele eden çoğu muhacir de bugün huzurun verdiği rahatlıkla uykuya teslim olmuşlardı. Kureyş ise topyekün bir saldırı için hazırlık yapıyordu. Allah Resulü Müslümanlara her fırsatta çıktıkları yolun hayli uzun bir yol olduğunu hatırlatıyor, bütün zorluk ve sıkıntılarına rağmen bu yolda birlikte yürümeleri gerektiğini söylüyordu. Öyleyse çok daha zor günlere hazır olmalıydılar. Kim savaşır ve inancının müdafası uğrunda şehit olursa, bu dünyadaki çiftliğine karşı ahirette bir cennete sahip olacaktı. Dünyadaki basit evine karşı ahirette köşkü olacaktı. Dünyadaki hanımlarına karşılıkta ahirette Allah'ın kendileri için hazırladığı eşler olacaktı. Dünya hayatı insanın bir gün mutlaka terk edeceği geçici bir hayattı. Her insan ölümü tadacaktı. Ama savaşta ölmek ayrı bir şeydi. Onlar Kureyş'i ve onun zenginliklerini ele geçirmek için değil, varlıklarını ve inançlarını savunmak için savaşmalıydılar. Geleceklerini savunmak için savaşacaklardı. İnsanın bir gün ölümle karşılaşacağını kesinlikle unutmamalıydılar. Öldükleri gün onları mezara kadar izleyecek üç şeyleri vardı. Aileleri, mal ve yaptıkları işler ve diğerleri. Toprağa verilip mezarları kapatıldıktan sonra aileleri yanlarından ayrılacak, malları varisler arasında pay edilecekti. Kendileri ise yalnızca yaptıklarıyla baş başa kalacaklardı. Allah Resulü, muhacirleri ve ensarı sürekli bu gerçeklerle uyarmaktaydı. Bu ilahi hükümler yavaş yavaş bütün kalplerde nüfuz etmeye başlamıştı. Mal, şan ve toprak hırsının yerini gün be gün bu değerler almaktaydı. Çoğunun kalbi artık bu inançlarla dolmuştu. Herkes, geleceklerinin savunması için kılıçlarının parlatılacağı günlerin özlemini duymaya başlamıştı. Artık Allah Resulü de öncü birliklerin başında Medine dışına çıkıyordu. Sonra dönerek Medine halkına güvenlikte oldukları müjdesini veriyordu. Birliklerin başında şehirden ayrıldığı zamanlar, kendi yerine sade Müslümanlardan birini bırakıyordu. Böylece kendisine daha önce inanan veya daha yakın olanların üstünlük taslamalarına fırsat vermiyordu. Yahudiler, yürekleri titreten yeni bir faaliyetle tanışmışlar ve yeni bir oyun kurmaya başlamışlardı. Yahudilerin kadınları ve erkekleri arasında büyücülükle uğraşanlar vardı. O dönemde büyünün bazı insanlar üzerinde korkunç derecede etkisi vardı. Ve Yahudi bir kadın büyücü, Allah Resulü'nü evinden çıkarmayacak, hanımlarıyla birleşmesini engelleyecek bir büyü yaptığını duyurdu. Bu büyü Allah Resulü'nü hayli rahatsız etti. Ama o, büyüye meydan okuyarak daha önceki gibi bir birliğin başında şehir dışına çıktı. Şehre döndüğünde ise bu büyüyle alay etmeye devam etti. Fakat nedense hanımlarından soğumuştu. Yaşlı hanımı Sevde bu durumu birkaç ay tahammül ederek geçiştirdi. Fakat yeni ve genç eşi Hazreti Ayşe bir zaman sabırdan sonra büyüyü bozacak bir şeyler yapmasını istemeye başladı. Allah Resulü onunla şakalaşıyor, gönlünü alıyordu. Müslümanların toplanıp Habeşlilerin oyunlarını seyrettikleri bir gün, o da Allah Resulü'nün yanında, çenesini onun omuzuna yaslamış bir vaziyette oyunları seyretti. Allah Resulü, Yahudilerin kendisi için çok önemli bir dönemde kendisini neden büyüyle meşgul ettiklerini biliyordu. Bu büyüden kurtulmak için çaba sarf etti. Onun içine attıkları bu asılsız kuruntu da neydi? Ama Ayşe, sürekli tedavi olmasını veya büyüyü iptal ettirip büyü yapanları cezalandırmasını istiyordu. O ise hiç kimseyi Kureyş'e karşı hazırlıklar dışında bir şeyle meşgul etmek istemiyordu. Kureyş ve müttefikleri kesinlikle Medine'ye saldıracaklardı. O, bu zor dönemde şehrin iç cephesindeki gedikleri tıkamaktan başka bir şey düşünmüyordu. Safların birbirleriyle iyice kenetlenmesini sağlamak zorundaydı. Bu yüzdendir ki Ayşe'ye şöyle diyordu: halkın aklına kötü şeyler getirmek istemiyorum. Bu arada Cahşoğlu Abdullah komutasındaki bir öncü birliği oluşturdu. Birlik Abdullah ve beraberindeki 7 muhacirden oluşuyordu. Aralarında Ebu Vakkas oğlu Sa'd da vardı. Birliğin komutanı Cahşoğlu Abdullah'a ancak 2 gün gittikten sonra açmasını emrettiği bir mektup verdi. Bundan sonra hayatı eski tabii seyrine girdi. Birkaç gün içinde sağlığı düzeldi. Ayşe de eski güzel günlerine geri dönmüştü. Cahşoğlu Abdullah 2 günlük seferden sonra mektubu açtı. Mektupta Mekke yakınlarındaki Nahli'ye gitmeleri ve Kureyş'in son durumu hakkında bilgi toplamaları isteniyordu. Daha sonra bu bilgilerle Medine'ye döneceklerdi. Mektupta Abdullah'a verilen emirlerden biri de kimseyi bu göreve zorlamamasıydı. Dileyen geri dönebilir, dileyense şehitliği göze alarak yola devam edebilirdi. Cahşoğlu Abdullah ve arkadaşları hep birlikte Nahle Vadisi'ne sızdılar. Onlar gözetlemede iken derin ve kuru üzüm taşıyan küçük bir kervan gördüler. Küçük birlik bu kervana saldırarak adamlarından kimini öldürürken, İki kişiyi esir aldı ve kervanın mallarına savaş ganimeti diyerek el koydu. Müslümanlar da iki esir vermişlerdi ve bunlardan biri de Ebu Vakkas oğlu Sa'd'tı. Bu olay Recep ayında gerçekleşmişti. Recep ayı, hacıların bölük bölük Mekke'ye geldikleri, kan dökülmesi haram olan kutsal aylardan biriydi. Cahşoğlu Abdullah, Medine'ye zafer ve ganimet kazanmış bir komutan edasıyla neşe içinde girdi. Allah Resulü olup biteni duyunca alnı terlemeye başladı ve Abdullah'ı azarlayan bir dille şöyle dedi: sana kutsal ayda savaşmayı mı emretmiştim? Cahşoğlu Abdullah'ın getirdiği ganimetlerden hiçbirisine dokunulmamasını emretti. Medine karamsarlık ve utançla dolmuştu. Şamatacılarsa sağda solda Allah Resulü ve arkadaşlarının kutsal aylarda kan dökülmesini helal kıldıklarını söylüyorlardı. Müslümanlar kutsal bir ayda adam öldürüp mallara el koymuşlardı. Müslümanlar da bu söylentilerin etkisiyle Abdullah'a karşı sert davranmaya başladılar. Hepsi de büyük bir utanç içindeydiler ve Abdullah ve arkadaşlarının durumunu konuşmaya başladılar. Acaba nasıl bir cezaya çarptırılacaklardı? Acaba yeryüzünde fesat mı çıkmıştı? Allah Resulü birkaç gün onlarla konuşmadı.